Ayrım 14. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 125. Loki gözlerini yumdu ve işaret parmaklarının boğumlarıyla onlara hafifçe masaj yaptı. ''Şu sözde zehrin gündelik yaşantımızı herhangi bir şekilde etkileyecek mi? Muhakeme, çeviklik veya sıhhat konularında zorluk çıkaracak mı?'' ''Hiç de bile,'' dedi Stragos. ''Panzehiri almanız gereken süre çok geride kalana dek hiçbir şey fark etmeyeceksiniz. O noktadan sonra ise aynı anda pek çok şeyi birden fark edeceksiniz. O zamana kadar çalışmalarınızda hiçbir engelle karşılaşmayacaksınız.''
''İyi de çalışmalarımız çoktan bir engelle karşılaştı,'' dedi Jean.
''Requin'le aramızdaki ilişki çok hassas bir noktada.'' Son dönemdeki faaliyetlerimizi araştırırken şüpheli hiçbir şey yapmamamızı kesin bir dille emretti dedi Loki. Arhon'un adamları tarafından sokak ortasında kıstırılıp götürmek muhtemelen şüpheli bir durum olarak görülecektir. Bu dediğin çoktan dikkate alındı dedi Arhon. Sizi sokaktan toplayıp buraya getirenlerin çoğu Requin'in çetelerinden birine üye. Tabii Requin aslında benim hesabıma çalıştıklarını bilmiyor. Diğerleri öyle yapmasa bile adamlarım göz önünden hiç ayrılmadığınızı bildirecekler.
Requin'in gerçekte kime bağlı olduklarını bilmediğinden emin misin?
Küstahlığın bazen çok eğlendirici olabiliyor Lamora. Ama verdiğim her emri sana karşı savunacak değilim. Onları tıpkı diğer askerlerim gibi yerine getireceksin. İlla bir şeye güvenmen gerekiyorsa beni 15 yıldır arhonluk koltuğunda tutan muhakeme yeteneğime güven.
Eğer yanılıyorsan Requin canımızı alacak demektir Stragos.
Canınız her halükarda bana ait.
Requin aptal biri değil.
Öyleyse neden onu soymaya çalışıyorsunuz?
Çünkü dedi Jean kendimize...
Sebebini söyleyeyim diye araya girdi Stragos dosyayı kapatıp ellerini onun üstünde kavuştururken. Çünkü siz yalnızca açgözlü değilsiniz. Aynı zamanda aşırıya kaçan bir heyecan arzunuz var. Başarı ihtimalinin düşük olduğu bir durumla karşı karşıya gelmek sizi mest ediyor olmalı. Yoksa neden Bars abinin tanıdığı sınırlar dahilinde daha sıradan hırsızlar olarak başarı sağlayabilecekken böyle bir hayatı seçesiniz?
O ufacık kağıt yığınının hakkımızda böyle sonuçlar çıkarmana yetecek kadar bilgi içerdiğini sanıyorsan.
Siz risk meraklılarısınız. Sıra dışı profesyonel risk meraklıları. Bende tam size göre bir risk var. Hoşunuza bile gidebilir.
Bak bu dediğin doğru olabilirdi dedi Lohe. Tabii eğer bize Şıra'dan bahsetmeseydin.
Davranışımın bana kin gütmeniz için size sebep verdiğinin tabii ki farkındayım. Ama konumumu bir düşünün. Bunu yaptım. Çünkü yeteneklerinize saygı duyuyorum. Elimde sizi kontrol edebilecek bir yol olmadan bana hizmet etmenizi göze alamam. Siz ikiniz alt üst edecek bir şehir arayan bir kaldıraç ile bir destek ağırlığı gibisiniz.
Ne diye bizi para karşılığı tutmadın ki?
Parayı çoktan var edebilen sizin gibi iki kişiye karşı bu nasıl yeterli bir koz olabilirdi ki?
Yani bizi Jerem'le birer cariyeymişiz gibi beceriyor olman aslında bir iltifat öyle mi dedi Jean?
Seni gidi aşağılık. Sakin ol tanen dedi Stragos.
Niye olsun ki dedi Loketer'den iyice kırışmış tüniğine çeki düzen verip buruşuk boyun bağlarını hışımla bağlamaya koyulurken. Bizi zehirliyorsun, önümüze gizemli bir görev atıyorsun ve ücret ödemeyi teklif etmiyorsun. Costa ve de Ferra olarak sürdürdüğümüz hayatı karma karışık ediyor, şu angaryayı açıklamaya tenezzül ettiğinde tıpış tıpış ayağına gelmemizi bekliyorsun. Tanrılar aşkına, çıkan masraflar ne olacak?
Hizmetimde faaliyet gösterirken ihtiyaç duyduğunuz tüm paraya ve malzemelere kavuşacaksınız. Yine de hemen heyecanlanmayın. Harcadığınız her sentiranın hesabını vermeniz gerekecek.
Aman ne güzel. Peki bu işin daha başka ne gibi getirileri var? Göz kışlasında ikramlık bir öğle yemeği mi?
Requin hayalarımızı kesip onları göz yuvalarımıza diktiğinde nekahet edebileceğimiz yataklar mı? Benimle böyle konuşulmasına alışkın değilim.
Öylesi alışmaya bak diye çıkıştı Loki sandalyesinden kalkıp ceketini silkelemeye başlayarak. Sana bir karşı teklifim var. Onu büyük bir ciddiyetle değerlendirmeni öneririm.
Öyle mi?
Unut bunu Stragos. Loke ceketini giydi, üstüne iyice oturması için omuzlarını silkti ve giysiyi klapalarından tuttu.
Bu saçma sapan planı unut. Eğer öyle bir şey gerçekten varsa bize şimdilik yetecek kadar panzehir ver. Yahut zehrin ne olduğunu söyle ki kendi kaynaklarımızla bir simyacı tutup icabına bakalım. Bizi sevgi beslemediğini kendi ağzına söylediğin Requin'e geri gönder ve bırak onu soyalım. Bizi tekrar rahatsız etme. Biz de sana aynı şekilde karşılık verelim.
Böyle bir şeyin bana ne gibi bir faydası dokunur ki?
Faydası şimdi sahip olduğun her şeyi elinde tutacak olman.
Sevgili Lamora dedi Stragos bir tabutun içindeki yankıyı andıran hafif ve kuru bir kahkaha atarak. Bu tarz atıp tutmaların kıçı boklu bir kamor donunu para kesesini sana vermeye ikna etmen için yeterli olabilir. Hatta aklındaki görevi layıkıyla yerine getirmeni bile sağlayabilir. Fakat artık ikiniz de bana aitsiniz ve bağlı büyücüler nasıl hizaya sokulabileceğinizi açıkça belirttiler.
Öyle mi? Nasılmış?
Beni bir kez daha tehdit edersen Jan'ı terleme odasına geri gönderir ve geceyi orada geçirmesini sağlarım. Sense dışarıda zincire vurulmuş olarak konforlu bir şekilde bekleyebilir ve dostunun durumunu hayalinde canlandırabilirsin. Tabii asilik etmeye kalkışan sen olursan durum bunun tam tersi olur Jan.
Loke dişlerini sıkarak boynunu büktü. Jan iç geçirdi ve uzanıp onun kolunu sıvazladı. Loke belli belirsiz kafa salladı.
Güzel.
Stragos samimiyetten yoksun bir tebessüm etti. Yeteneklerinize olduğu kadar birbirinize yönelik sadakatinize de saygı duyuyorum. Hem de o sadakati iyi ya da kötü amaçlar için kullanmama yetecek kadar.
Sonuç itibariyle çağırdığım zaman yanıma gelecek ve size vereceğim görevi kabul edeceksiniz. Eğer olur da sizi görmeyi reddedersem işte o zaman endişelenmek için haklı bir sebebe kavuşursunuz.
Öyle olsun dedi Loki ama bunu unutma.
Neyi unutmayayım?
Yollarımızı ayırmayı teklif ettiğimi dedi Loki, çekip gitmeyi önerdiğimi.
Vay canına, sahiden de kendini çok büyük görüyorsun öyle değil mi efendi Lamora?
Sadece gerektiği kadar, bağlı büyücülerin kendilerini gördüklerinden daha fazla değil.
Yoksa Carthay'ın senden korktuğunu mu iddia ediyorsun efendi Lamora? Haydi ama eğer öyle olsaydı seni çoktan öldürürlerdi. Hayır senden korkmuyorlar. Senin cezalandırılmanı istiyorlar. Anlaşılan amaçlarıma hizmet etmen için seni bana havale etmeleri onların nezdinde bunu başarıyor. Onlara kin gütmekte haksız olduğunu söyleyemem.
Değilim dedi Loki.
Benim de onlardan en az senin kadar az hoşlandığımı bir göz önünde bulundurmanı öneririm dedi Stragos. İhtiyaç halinde bağlı büyücüleri kullanmama ve onlardan gelebilecek bu tür armağanları seve seve kabul etmeme rağmen. Bana vereceğin hizmet onların aleyhine olabilir. Böyle bir olasılık ilgini çekmiyor mu?
Senin ağzından çıkan hiçbir şeye güvenilmez dedi Loki Arhon'a dik dik bakarak.
Ah işte bu konuda yanılıyorsun Lamora. Zamanla herhangi bir konuda yalan söylemeye ne kadar az ihtiyaç duyduğumu göreceksin. Neyse bu görüşme bitmiştir. Durumunuzu değerlendirin ve aceleci davranmayın. Artık Mon Magisteria'dan ayrılabilir ve çağrıldığınızda geri gelebilirsiniz.
Bekle dedi Loki. Biraz Arhon ayağa kalktı, dosyayı koltuk altına sıkıştırdı, döndü ve girdiği kapıdan odayı terk etti. Kapı adamın arkasından çelik mekanizma tıkırtıları eşliğinde derhal kapandı. Hay lanet olsun dedi Jan.
Üzgünüm diye mırıldandı Loki. Kahrolası Tal Verrar'a gelmeye öyle hevesliydim ki. Suç sende değil. Bu yosmayı yatağa atmaya ikimiz de çok hevesliydik. Bizde ne boktan bir şans varmış ki hatunda bel soğukluğu çıktı.
Makam odasının ana kapısı gıcırdayarak açıldı ve ötedeki koridorda bekleyen bir düzine gözü meydana çıkardı. Loki askerleri birkaç saniye süzdü, sonra da sırıtıp genzini temizledi.
Ah güzel, efendiniz sizi emrimize tahsis etti. Bize bir tekne, 8 kürekçi, sıcak bir yemek, 500 solari ve masaj yapmasını iyi bilen 6 kadın verilecek. Sonra da... Loki'nin gözler hakkında söyleyebileceği tek bir şey daha varsa, o da Mon Magisterian'ın dışına kadar refakat etmek için onu ve Jean'ı kavradıklarında gereksizce bir zalimlik sergilemeden de sert davranabildikleriydi. Sopaları kemerlerinde kaldı ve tutsakların hevesini kırmak için vücuda indirilen darbelerin sayısı asgariydi. Sonuç olarak canınız itilip kakılmak istediğinde bu işi bundan daha etkili yapabilen bir grup zor bulunurdu. 5. Kısım. Üstü kapalı uzun bir sandal vasıtasıyla savru olanın aşağı rıhtımlarına kadar götürüldüler. Şafak vakti yaklaşıyor ve Talverra'nın kara tarafından yükselen turuncu renkli bulanık bir ışık adalara vurarak denize bakan cephelerini olduğundan daha karanlık gösteriyordu. Etrafları Arho'nun kürekçileriyle ve arbalet taşıyan dört gözle çevrili olan Loki ile Jean'ın ağzını bıçak açmıyordu. Sandaldan inişleri oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşti. Issız iskelelerden birinin kıyısına yanaştılar ve iki kafadar dışarı atladı. Arho'nun askerlerinden biri ikilinin ayaklarının dibindeki taşlara deri bir çuval attı. Ardından sandal uzaklaşmaya başladı ve hadise böylece sona erdi. Garip bir sersemliğin etkisindeki Loki yuvalarında kuruyup kalmış gibi gelen gözlerini ovuşturdu. ''Tanrılar aşkına'' dedi Jean, ''sokak ortasında soyulmuş gibi duruyor olmalıyız.'' Soyulduk da Loki eğilip çuvalı aldı ve içeriğini gözden geçirdi. Jean'ın iki nacağı ve üzerlerinde taşıdıkları çeşitli hançerler. Genç adam homurdandı. ''Büyücüler, kahrolası, bağlı büyücüler.'' ''Niyetleri buydu herhalde.''
Umalım da hepsi bu olsun.
Onlar her şeye kadir değiller Loki.
Zayıflıkları da olmalı.
Öyle mi dersin? Peki o zayıflıkların ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? İçlerinden birinin egzotik yemeklere alerjisi olabilir mi? Veya annesiyle arası bozuktur belki. Hepsi de hançer menzilimizin çok ötesindeyken bunların bize çok yararı dokunur doğrusu.
Madrabaz bekçi aşkına. Neden Stragos gibi götoşlar bizi parayla tutmazlar ki? Adil bir ücret karşılığında seve seve çalışırım.
Hayır, çalışmazsın. Peh! Surat asmayı bırak da biraz düşün. Stragos'un raporunu duydun. Bağlı büyücüler Requi'nin kasa odasına sızmak için yaptığımız hazırlıkları biliyorlar. Ama hikayenin tamamından yani en önemli kısmından bir haberler.
Doğru ama Stragos'a her şeyi açıklamaları için ne gibi bir sebepleri var ki?
Yok elbette. Gel gör ki kam oradayken faaliyetlerimizi nereden yürüttüğümüzü biliyorlar. Ama Stragos geçmişimizden hiç bahsetmedi. Barsavi'ye değindi fakat zincirin adını hiç anmadı. Belki de zincir Şahinci kente gelip bizi gözlemeye başlamadan önce öldüğü içindir. Bağlı büyücülerin düşüncelerimizi okuyabildiklerini sanmıyorum Loki. Bence birer casus olarak harikalar ama kusursuz da değiller. Hala bazı sırlara sahibiz.
Bu dediklerin içimi rahatlatmazsa kusuruma bakma Jean. Kimler düşmanlarının en ufak zayıflıklarından avuntu bulurlar biliyor musun? Acizler.
Hiç çaba göstermeden boyun eğmiş gibi bir...
Boyun eğmedim Jean, öfkeliyim. En kısa sürede bu acizliğimize bir çare bulmalıyız.
Doğru, peki işe nereden başlayacağız?
Şahsen ben hana geri dönüyorum. Boğazımdan aşağı bir varil soğuk su dökeceğim. Sonra da yatağa uzanacağım. Başımın üstüne bir yastık koyacağım ve gün batımına kadar orada kalacağım.
Al benden de o kadar.
Güzel. Öyleyse kalkıp bir kara simyacı bulma vakti geldiğinde ikimiz de iyice dinlenmiş olacağız. Durağan zehirler hakkında ikinci bir görüş almak istiyorum. Konuya dair bilinebilecek her şeyi ve denemeye başlayabileceğimiz herhangi bir panzehir olup olmadığını öğrenmeyi de.
Aynı fikirdeyim.
Ondan sonra da çıktığımız bu ilk Talverrar tatilimizdeki programımıza küçük bir gündem daha ekleyebiliriz.
Arhon'a haddini bildirmek mi?
Hem de nasıl dedi Loki bir yumruğunu avucuna vurarak.
Önce Requi'nin olan işimizi bitirsek de bitirmesek de.
Gerçekten bir zehir olsa da olmasa da o kahrolası sarayı alıp herifin götüne öyle bir sokacağım ki bademciklerinin yerini taş kuleler alacak.
Bunu gerçekleştirebilmemizi sağlayacak bir planın var mı?
Hayır henüz hiçbir fikrim yok. Ama bu konuyu bir güzel düşüneceğimden emin olabilirsin. Ancak aceleci davranmamak konusunda söz veremem.
Jean homurdandı, ikili arkalarına dönüp adanın bir üst taraçasına çıkan zorlu taş basamakları doğru iskele boyunca yürümeye başladı. Loke karnını ovuşturuyor, sanki derisi karıncalanıyormuş, sanki bir şekilde tecavüze uğramış gibi hissediyordu. Ölümcül bir şeyin hiç belli etmeden vücudunun en karanlık gediklerine sızmış ve hınzırlık yapmak için bekliyor olabileceğini biliyordu. Sağlarındaki güneş akkor halindeki bronz bir madalyon misali kentin ufkunda yükseldi. Arhon'un meçhul askerlerinden biri gibi oraya tünedi ve gözünü onlardan ayırmadı.
Hatırat, cam direklerin hanımı. Birinci kısım.
Atsura Gallardine adlı kadınla konuşmak kolay değildi. Şüphesiz ki iyi bilinen bir unvana sahipti. Zanaatkarlar, muhasebeciler ve detaycılar büyük loncasının ikinci hanımı ve adresi herkesin malumu olan bir bilgiydi. Cam eğriciler sokağı ile çark kazıyıcılar caddesi kavşağı Batı Cantezzo, dördüncü taraça zanaatkarlar ilali. Fakat o eve yaklaşmak isteyen birinin ana yaya yolundan ayrılıp 12 metre kadar yürümesi gerekiyordu. Ve o 12 metreyi yürümek her yiğidin harcı değildi. Loke ile Jean'ın Talverra'a gelişinin üzerinden 6 ay geçmişti. Leo Canto Costa ile Jerome de Ferra kişilikleri evrim geçirerek belirsiz birer taslak olmaktan çıkmış ve rahatça giyilen birer kostüm halini almıştı. Şehre faytonun takırtıları eşliğinde ilk kez yaklaştıkları sırada yaz mevsimi sona ermek üzereydi. Lakin artık kışın sert ve kuru rüzgarları yerini bahar başlarının sağı solu belli olmayan esintilerine bırakmıştı. Saris ayında veba getiren hali hazır illetler hanımı Nara'nın 78. yılındaydılar. Jean kiraladığı lüks bir kayığın kıç tarafındaki minderli bir koltukta oturuyordu. Altı kürekçiye sahip yassı ve zarif kayık Talverra'nın ana ankrajındaki çalkantılı suları acelesi olan bir böcek gibi yarıp geçiyor, pruvaya çıkmış ergen bir kızın bağırarak verdiği talimatlar doğrultusunda daha büyük teknelerin arasında zigzaklar çiziyordu. Rüzgarlı bir gündü ve güneşin süt beyazı ışıkları fazla bir sıcaklık taşımaksızın yüksek bir bulut kümesinin ardından aşağı dökülüyordu. Talverra'nın ankrajı yük salapuryalarıyla, mavnalarla, küçük kayıklarla ve onlarca farklı ulusun kocaman gemileriyle doluydu. Amber Lane ile Parley'den gelen kışlarında yedi ilik krallığına ait deniz yeşili ve altın sarısı sancaklar dalgalanan bir kalyon filosu suya batık vaziyette yüzüyordu. Jean birkaç yüz metre ötede La Chaine'in beyaz bayrağını taşıyan bir brig, onun ilerisinde de iliklerin bayrağını ve hemen altına da Talverra sahilinin birkaç yüz kilometre kuzeyinde bulunan Balinel eyaletinin daha küçük flamasını çekmiş bir kadırga görebiliyordu. Jean'ın kayığı o sırada şehrin ortasındaki Castellana'yı bir çiçeğin taç yaprakları misali çevreleyen, orak biçimli üç adadan biri olan Tüccarlar Hilali'nin güney ucunu dönmekteydi. Genç adamın hedefi mekanik düzenek sanatını eksantrik bir hobiden hareketli bir sanayiye dönüştürmüş, erkeklerle kadınlara ev sahipliği yapan Zanaatkarlar Hilali'ydi. Verrar mekanizmaları bilinen dünyanın diğer yerlerindeki bir avuç ustanın eserleri hariç tüm benzerlerinden daha hassas, daha detaylı, daha dayanıklı, yani gerektiği ölçüde daha her şey idi. Tuhaf bir şekilde Jean Kent'e ne kadar aşina olursa Talverrar da ona o kadar tuhaf geliyordu. Ata harabelerine kurulan her şehir kendi eşsiz karakterine sahipti ve bu karakter çoğu kez doğrudan doğruya o harabelerin doğası tarafından şekillendirilirdi. Kamordular yalnızca kanallarla, en fazla da Angevin nehriyle birbirinden ayrılan adalarda yaşarlardı ve Talverra'nın sunduğu alan bolluğuna kıyasla omuz omuza yaşadıkları söylenebilirdi. Talverra'nın deniz tarafındaki adalarda kalan 100.000 küsur insan bu bolluktan sonuna kadar faydalanarak alışılmadık bir kesinlikle kendilerini kabilelere ayırmışlardı.
Fakirler buradaki seyyar semte, yani eşyalarının zorlu deniz şartları tarafından sürekli yer değiştirmesine katlanabilenlerin en azından kira ödemeden yaşayabilecekleri yerlere tutunurlardı. Doğudaki İstruyan mahallesine doluşur, siyah eller Hilali'nin teraslı bahçeleri için gereken iş gücünü sağlar ve asla sahip olamayacakları simyasal yöntemlerle zenginleştirilmiş tarlalarda çalışarak asla satın alamayacakları lüks ekinler yetiştirirlerdi. Talverrar'ın tek bir mezarlığı vardı. Siyah eller Hilali'nin karşısında yer alan ve Doğu Adası'nın büyük bir bölümünü kaplayan kadim ruhlar mezbelesi. Mezbele anıtlarla, heykellerle ve minyatür malikaneleri andıran kabirlerle bezeli altı taraçaya sahipti. Ölüler tıpkı hayattayken oldukları gibi burada da kesin surette elekten geçirilirler. Her taraça bir öncekinden daha üst sınıfa mensup cesetleri barındırırdı. Mekan, körfezin karşısındaki altın basamakların ürkütücü bir yansımasıydı. Mezbele tek başına neredeyse Velvirazzo kasabası kadar büyüktü ve kendine has garip bir toplumu ağırlardı. Aza Guilla rahip ve rahibeleri, kiralık matemci grupları, hepsi de törensel uzmanlıklarını yahut bilhassa dramatik tavırlarını işletme mesafesindeki herkese bağırarak duyururdu. Kabir heykeltıraşları. Bunların arasında en tuhafıysa mezbele nöbetçileri, yani mezar hırsızlığından hüküm giymiş suçlular da hiç şüphesiz. İdam edilmektense çelik maskelerin ve tangır tungur sesler çıkaran pullu zırhların içine kilitlenirler, isteksiz bir zabıta örgütü olarak ruhlar mezbelesinde devriye gezmeye zorlanırlardı. Dipnot, pullu zırh, orijinali scale armor. Pula benzer ufak metal levhaların birbirine tutturulmasıyla üretilen ve tek parça zırhlardan daha geniş bir hareket serbestisi sağlayan eski bir zırh türü. Her biri ancak yerini alacak başka bir mezar hırsızı yakalandığı zaman serbest bırakılırdı. Bazılarının yıllarca beklemek zorunda kaldığı olurdu.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 135.